Ayrım 25, sayfa 258. Eğer üzerinde geçen 18 gün, güneşin altında geçen 18 gün, toz, susuzluk, uzun bir günün sonunda akşam sisleri içinde Elbruz zirveleri ve dar boğazların rüzgarlı geçitlerin arasında 4 gün daha. Nihayet, Alamut'un kuleleri önlerinde bir serap gibi yükseliyordu. Adamların boğazlarından aynı anda bir sevinç çığlığı yükseldi. Alamut, Allahu Ekber. Orlando kendisini eve dönmüş gibi hissediyordu. Büyük kapıdan içeri girdiği anda coşkun bir sevince kapıldı. Yüksek ateş ve ishal nedeniyle güçsüz düşmüş olan yaşlı Azim'in eğerden aşağı indirilmesi gerekti. Onu doğruca hekimin evine taşıdılar. Orlando ilk defa Kuaim'in huzuruna yalnız olarak çağrılıyordu. Dağın yaşlısı ona doğru yürüdü. İçi altın dolu sandığı teslim aldı. Mührü kırdı ve kendisine cevaben yazılmış mektubu okudu. Yüzü birden aydınlandı. Kalın kaşları yukarı kalktı. ''Bu işi iyi becerdin Adnan. Yarın El İskenderiye'den bir heyet kabul edeceğim. Görüşmelerde sen de bulunacaksın. Hazırlıklı ol.'' O gece Orlando ölü gibi uyudu. Ertesi sabah Alamut'un gerçek efendileriymiş gibi kaleyi işgal etmiş olan dağ kargalarının çıkardığı gürültü tarafından uyandırıldı. Dağın yaşlısının gönderdiği adam kapıyı vurduğunda güneş gökyüzünde oldukça yükselmişti. Adam Orlando'yu Burçal Almar'a götürdü. Buradan tüm Alamut Vadisi, zirveleri daima karla kaplı Tahtı Süleyman'a kadar kuş bakışı görülebiliyordu. Kızıl renkli misafir kulesi bir kervansaray gibi düzenlenmişti. Çam ağaçları tarafından gölgelenen iç avlunun etrafı çift katlı binalarla çevriliydi. Şu anda elçilerin atları da avluda bulunuyordu. Dağın yaşlısının gönderdiği adam üzerinde çok sayıda küçük beyaz kubbe bulunan alçak bir binanın önünde durdu. Sonra bir kapıyı açtı. Orlando cami benzeri bir salonun önünde duruyordu. Kubbeli tavan sütunlu bir duvar tarafından taşınıyordu. Zemin pas kırmızısı halılarla kaplıydı. Salonun geniş kenarında bir düzine kadar adam oturuyordu. Kuaim tam ortalarındaydı. Hemen yanında ipek cübbeli, sarıklı, atletik yapılı bir adam oturuyordu. Orlando onun şöyle dediğini duydu. İnsanın malını ve karısını sadece imanı koruyabilir. Allah'a olan görevler de bu yüzden yerine getirilir. İnsanın karısı ve malı herkesin kullanımına açık olsaydı, hayvanlardan ne farkımız kalırdı? Allah'a inanmasaydık ne malımıza ne de evlilik kurumuna saygı duyabilirdik. Bu nedenle iman olmadan ne mal ne de eş sahibi olabiliriz. Elbette bunun tam aksi de geçerli. Dağın yaşlısı Orlando'ya yanına gelmesini işaret etti ve onu diğerlerine Nazdikan'ı olarak tanıttı. Ona ilk defa bu şekilde hitap ediyordu. Nazdikan, hükümdarın en yakın ve güvenilir adamına verilen unvandı. Başında sarık olan adam, müminlerin halifesinin başveziri Fahat İbn Tabit'in ta kendisiydi. Bir hadım olduğu her halinden belli olan kara derili sekreteri, ağzından çıkan her kelimeyi yazıya dökebilmek için efendisini bir gölge gibi takip ediyordu. Başvezir Kuaim'e döndü. ''Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü bilmek isterdim.'' Kuaim karşılık verdi. ''İri göğüslere gereğinden fazla değer biçtiğinizi düşünüyorum. Pers kralı Darius'un mağlup etmesinden sonra Büyük İskender'e gelen haberciler, kralın son derece güzel bir kız kardeşi ile zarafetin doruğunda bir kızı bulunduğunu bildirdiler. Zaten dünya üzerindeki hiçbir harem Darius'unkiyle boy ölçüşemezdi.'' İskender ise şöyle cevap verdi. ''Ben erkekleri mağlup ettim. Kadınlarının da beni mağlup etmelerine gerek yok. Ve böylece Darius'un haremine el sürmedi.'' Ona neden büyük denildiğini de böylece öğrendiniz. Sizce insanın sahip olabileceği en değerli şey nedir? İnsanoğlu için bilgiden daha değerli bir varlık olamaz. Bilgi tüm hazinelerden daha kıymetlidir. Hazineleri sen korumak zorundasındır. Oysa bilgi seni korur. Keskin bir zekadan daha etkili bir silah olamaz. Kuaim tanınacak gibi değildi. Bir kez daha üstün yetenekleri sayesinde çağının en korkulan örgütünü kurmayı, ikna gücü sayesinde bir tek kılıç darbesine gerek kalmadan Alamut gibi bir kaleyi ele geçirmeyi başarmış olan Hasan Sabbah kimliğine bürünmüştü. ''Kalenize Alamut, yani kartal yuvası deniliyor.'' dedi başvezir. ''Ama ambleminiz küçük bir arı. Neden göklerin kralı olan kartal değil?'' ''Sen bu konuda ne düşünüyorsun Adnan?'' diye sordu Kuaim. Orlando karşılık verdi. Kartal, aslan, ayı insanların gözünde önemli bir yere sahiptir. Pars'ı da unutmamak gerekir diye ekledi ismi Arapça'da Pars anlamına gelen Fahat. Orlando onu duymazlıktan geldi. Büyük yırtıcı hayvanlar genelde saygın bir yere sahiptirler. Neden ki? Aslanın cesareti, ayının kuvveti yüzünden mi? Bu doğru mu? Aslan, ayı, kaplan, kurt ve diğer yırtıcıların tümü av olarak sadece cılız, hasta veya çok genç hayvanları tercih eder. Pençelerine geçirdikleri hayvanlar zaten yarı ölüdür. Bu nedenle onları leş yiyiciler arasına katmak gerekir. Arada bir sağlıklı bir hayvan yakalasalar da bunu sadece kurbanlarından kat be kat büyük oldukları için göze alırlar. Ayı midesine indirdiği bir kuzudan 10 kat daha büyüktür. Oysa insanoğlu gerçekten cesur küçük hayvanlara gereken değeri vermez. Kendisinden belki yüzlerce kat büyük olan bir yaratığa gözü kapalı saldıran bir sivrisineği, iğrenç bir kan emici olarak aşağılarız. İğnesini bir insanın vücuduna sokan bir arı, bir tavşan yakalamış olan kartaldan çok daha kahramandır. Orlando'nun verdiği cevap Kuayim'in çok hoşuna gitmişti. Gülerek Tabit'e döndü. İşte şimdi neden sembol olarak arıyı kullandığımızı biliyorsunuz. Siz de isminize o kan emicilerden birini eklemelisiniz. Az sonra sohbet dönüp dolaşıp tekrar kadınlara gelmişti. Fahat İbn Tabit şöyle diyordu. Bir kadın tüm ömrünü erkeklerin arasında geçirmiş olsa dahi nasıl bir kaşık çorbanın tadını asla alamazsa o da gerçeğin ne olduğunu hiçbir zaman kavrayamayacaktır. Güzel bir mukayese diye güldü Kuayim. Kızarmış kanatlı etinden daha lezzetli bir yiyecek tanımam diye bağırdı Tabit coşkuyla. Buna rağmen yine de şahinlerimi veya sülünlerimi yemek gibi saçma bir fikre asla kapılmam. Az bulunur veya değerli olduklarından ötürü değil, onları sevdiğim için. En sevdiğim kadınlar olan annemi, kız kardeşlerimi asla arzulamam. Sevgi ve cinsellik birbirlerinden tümüyle farklı iki ayrı şeydir. Bir istiridyeyi veya inciri zevkle mideye indirdiğim zaman onların beni sevmesini beklemem. Sadece onların yumuşak etlerinin tadını almaya bakarım. Aynı şey haremimdeki kadınlar için de geçerli. Ben de Basra ve Kufa valisiyle aynı düşünceyi paylaşıyorum. El-Mughira yaşamının son günlerinde şöyle demişti. Hayatım boyunca 100'den fazla kadınla evlendim. Ancak bunlardan birinin bile sebebi sevgi değildi. Tabit'in sözlerini aktaran Orlando'yu dinlediği zaman Zahide kahkahalarla güldü. Bu konuşmaların ne anlamı var diye sordu Orlando. Siyaset hakkında tek kelime bile etmediler. Sadece boş sözler o kadar. Hiç çarşıdaki halı tacirlerini dinledin mi diye sordu Zahide. Alıcılarla Allah, kadınlar, hava durumu, hastalık veya siyaset konuşurlar. Bu onların satış stratejilerinin bir parçasıdır. Bu şekilde fiyatı ne kadar yükseltebileceklerini tespit ederler. Kuayim'in yaptığı da bundan başka bir şey değil. Akşam yemeğinde Hazim orada bulunan adamlara şöyle dedi. Muharrem ayının başında Alamut'a bir Moğol heyetinin gelmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi bu dönemde dünyada Moğollarla boy ölçüşebilecek hiçbir askeri kuvvet yok. Batıya doğru ilerleyişlerini görünüşe göre kimse durduramayacak. Türk köpeklerinin günleri sayılı. Düşmanın düşmanı bizim dostumuz olduğuna göre Moğollar da dostumuz. Bu nedenle bizi ziyaret etmeleri çok büyük önem taşıyor. Kuayim hepinizden bu duruma uygun davranmanızı bekliyor. Orlando buna benzer bir şey daha önce hiç görmemişti. Karşısında yabani, güçlü barbarlar vardı. 18 kişiydiler. Karla kaplı dağlardan esen soğuk rüzgara rağmen belden yukarı çıplaktılar. Kolları ve göğüsleri gururla sergiledikleri yara izleriyle doluydu. Yüzlerce incecik örgü halinde omuzlarına ve göğüslerine düşen siyah saç ve sakalları renkli ipliklerle ve değersiz ganimet parçalarıyla süslenmişti. Eğer kullanmıyorlardı ve kısa bacaklı atlarıyla bütünleşmiş gibiydiler. Alamut'un büyük kapısından bir ok atımı mesafede atlarını mahmuzladılar. Eğri kılıçlarını çekmiş, yıldırım hızıyla ilerliyorlardı. 18 gırtlaktan aynı anda korkunç naralar yükseliyordu. Vahşi güçlerinin vuruculuğunu sergilemekte doğrusu oldukça başarılıydılar. Tam ortalarında dış görünüş itibarıyla diğerlerinden tümüyle farklı, sanki onlardan biri olmayan bir adam at sürüyordu. Sırtında samur yakalı, kadife bir pelerin dalgalanıyordu. Başındaki tüylü börk bir kralın tacını andırıyordu. Aşağı şehrin sokaklarında ilerlerken tüm kale alarm durumuna geçmişti. Altın ordu savaşçılarına yarattığı tehlike başını kaldırmış bir kobranın tehdidinden daha etkiliydi. Kalenin komutanı olan Şahna onları Kızıl Kule'nin avlusunda ayakta bekliyordu. Moğol hanı savaşçılarının ikisinin vücutlarıyla oluşturduğu merdivene basarak dalgalanan peleriniyle aşağı indi. Son derece vakur bir tavrı vardı. Davranışlarının her biri bir kışkırtmaydı. Bir elinde deri bir kamçı taşıyordu. Etrafına saçtığı gurur ve kibir, çevresinde buzdan bir duvar oluşturmuştu. ''Alamut'a hoş geldiniz.'' dedi kalede Moğolca konuşan tek kişi olan Şahna. ''Bizim dilimizi konuşuyorsun.'' Han onu bir süre süzdükten sonra hakirane bir edayla güldü. ''Sen bir Moğol musun?'' ''Hayır.'' O halde neden bir Moğol gibi konuşuyorsun? Bir farenin bir aslan gibi kükrediği görülmüş şey mi? Moğol savaşçıları hep bir ağızdan güldüler. Şahna'nın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Beni efendine götür diye emretti han. Önce kalacağınız yeri görmek istemez miydiniz? Kalacak yere ihtiyacımız yok. Biz açıkta uyuruz. İhtiyacımız olan tek şey bir ateş, atlar için saman ve adamlarım için et. Nizarilerin ikisi Moğol hanını tacel alemde bekleyen Kuaym'e götürdü. Az sonra Kızıl Kule'nin avlusunda bir ateş yanmaya başlamıştı. Taş avluyu meşaleler aydınlatıyordu. Demir şişlere geçirilmiş olan dört koyun ateşin üzerinde kızarıyordu. İki düzine kadar Nizari Moğollara eşlik ediyor, diğerleri de tehlike anında müdahale etmek için hazır bekliyordu. Birbirlerinin dillerini anlamadıkları için adamlar kesin hatlarla bölünmüş iki gruba ayrılmışlardı. Biri çınlayan kahkahalara boğulduğu takdirde diğeri kendisiyle alay edildiğini sanıyordu. Nizarilerin söylediği şarkılar Moğolları hiç etkilememişti. Ancak içlerinden birkaçı bir kılıç dansına başlayınca konukların yüzleri aydınlandı. Eğri kılıçlarını çektikleri gibi hızlı ve vahşi bir gösteriye başladılar. Bir süre sonra birçoğunun vücudunda kanlı yaralar belirmişti. Tek gözü olmayan genç bir Moğol savaşçısı Nizarilerden birini yumruk dövüşüne davet etti. Ama diğeri bu daveti kabul etmeyince alaycı kahkahalar ve aşağılayıcı el kol hareketleriyle tekrar yerine oturdu. ''Bunu yapmaktan vazgeçin.'' dedi Şahna. ''Konuğumuz olmanız bize sizinle dövüşmeyi yasaklıyor.'' ''Bak sen.'' diye güldü tek gözlü savaşçı. ''Bir aslan gibi kükreyen fare konuştu. Bir aslan gibi dövüşebiliyor mu acaba?'' Moğollar kahkahalarla güldüler. ''Senin gibi bir delik, bir kıç deliği olmaktansa bir fare olmayı tercih ederim.'' diye karşılık verdi Şahna. Bu kez kahkahalar Nizarilerin saflarından yükseliyordu. Tek gözlü savaşçının beti benze atmıştı. Böyle bir şey daha önce başına hiç gelmemişti. ''Ne dedin sen? Yoksa işitmen de görmen kadar kötü mü?'' dedi Şahna alaycı bir sesle. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Moğol yaydan fırlayan bir ok gibi ileri fırladı. Şahna kılını bile kıpırdatmadan onu bekledi. Son anda yıldırım hızıyla eğildi ve kafasına büyük bir şiddetle rakibinin midesine gömdü. Tüm bunlar o kadar hızlı gelişmişti ki henüz tam anlamıyla başlayamadan sona ermişti. Moğollar baygın arkadaşlarıyla ilgilenirken Şahna adamlarının yanına geri döndü. Savaş alanından muzaffer olarak ayrılmıştı. Bundan böyle tek bir lakapla çağrılacaktı: Moğol Yiğici. Ertesi gün sabah namazından sonra Kuaym Orlando'yu yanına çağırttı. Tacel alemin büyük kule odasına giren Orlando, Kuaym'in pencerenin önünde durduğunu gördü. Han odada bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Yüzü öfke ve heyecandan kıpkırmızı kesilmişti. ''Bu taleplerinizde ciddi olamazsınız.'' diye bağırdı sonra. ''Şimdiye kadar böyle bir şeye kimse cüret edememişti. Bunu ödeyeceksiniz. Sizi uyarıyorum. Karşınızda Tanrı'nın kırbacı Cengiz Han var. Cevabınızı ona ilettiğim takdirde başınızı isteyecektir. Aklınızı başınıza toplayın. Unutmayın ki en güçlü yay bile kırılabilir. Sizi bir kez daha uyarıyorum.'' Kuaym Orlando'ya döndü. ''Bizimle gel. Burçların etrafında şöyle bir dolanacağız. Temiz hava hepimize iyi gelecektir.'' Çatı terasına çıktıkları zaman kapının iki yanında nöbet tutan fedailer esas duruşa geçtiler. Ellerini sırtında kavuşturmuş olan Kuaym önden yürüyordu. Yarım adım arkasından Han, onun arkasından da Orlando geliyordu. ''Son talebinizi bir kez daha gözden geçirmeniz gerekir.'' dedi Han soluk soluğa. ''Sizin gücünüzün de bir sınırı vardır. Atlı ordularımız Asya düzlüklerine azgın bir sel gibi yayılıyor. Onlara karşı koyabilir misiniz?'' ''Hayır.'' Tam bu esnada tunçtan dökülmüş heykellere benzeyen iki genç fedainin nöbet tuttuğu bir burcun önünden geçiyorlardı. Kuaym ansızın durdu ve Han'a döndü. ''Az önce ne dediniz?'' ''Sizin gücünüzün de bir sınırı vardır.'' ''Bunu duydunuz mu?'' diye sordu Kuaym genç fedailere. ''Siz ne dersiniz?'' Adamlar hançerlerini çektiler. Han irkilerek geriye doğru bir adım attı. Kuaym ise uçurumdan aşağıya bakıyordu. Han'a yanına gelmesini işaret etti. Tereddüt ettiğini görünce de onu cesaretlendirmeye çalıştı. ''Gelin haydi, aşağıya bakın. Kanyonun derinliğini tahmin edebiliyor musunuz? Korktunuz mu? Doğrusu hakkınız var. Sonra fedailere dönerek tek bir kelime söyledi. Atlayın. Adamlar başlarını kaldırıp ona baktılar. Gözlerinde mutluluk, arzulanana ulaşma, coşku ve sevinç karışımı tuhaf bir ateş yanıyordu. Ve sonra bir an bile tereddüt etmeden kendilerini uçurumdan aşağıya bıraktılar. Beyaz elbiseleri birer bayrak gibi dalgalanıyordu. Han olup bitenleri ürpererek seyretmişti. Kuaym sanki hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. İşte cevabımı aldınız dedi. Sonra hana dönerek, sakın bizi kendi ölçülerinize göre değerlendirmek gibi bir hata yapmayın. Ertesi sabah Moğollar gitmişti. Geride sadece bir mızrak ve yaktıkları ateşin soğuk küllerini bırakmışlardı. Sanki şeytan görmüş gibi kaçıp gittiler dedi Medinat As-Salam muhafızı.